Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Psikiyatri ve Duvarın Ardı'nın 6. sezonuyla sizlerle beraberim. Bu sene tam olarak 5. senesini de doldurmuş olacak. 5. senesini doldururken de birkaç özel podcast yapmayı da planlıyorum. Bakalım, onları herhalde yıl dönümlerinde yapmak gibi bir planım var. Umarım ilginizi çeker. Bugün aslında bu podcast macerasının da kendisiyle de ilişkili olabilecek bazı kavramlar üzerine konuşacağım. Bunlardan bir tanesi sebat etmek. Aslında çok uzun bir zamandır ilgilendiğim bir kavram. Bu kavram bence hani hem belki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla ilgili, hani onun literatürüyle ilişkili bir kavram ama kendi başına da çok önemli bir kavram. Yine terapilerde, yaşamın kendisinde çokça karşımıza çıkan, bazen bizi zorlayan, bazen bazı şeyleri belki de istediğimiz seviyelere getiremeyişimizle ilişkili olan bir kavram. Hem bu kavram nasıl formüle ediliyor, hayatımızda nasıl etkileri var, biraz bunlara bakmak için hem de birbirine yakın bazı kavramları da gözden geçirmek için iyi olabilir. Umarım sebat edip bu podcast'i dinleyebilirsiniz. Mevcut literatürde büyük ilgi gören, bilişsel olmayan yapılardan biri azimdir. Azim, başlangıçta kişinin uzun vadeli hedefler için sebat ve tutku gösterme eğilimi olarak tanımlanmıştır. Daha önceki çalışmalar azmin ilgi alanlarının tutarlılığı ve sebat etme çabasından oluşan, işte akademik yaşamda başarı gibi çeşitli olumlu performans sonuçlarını öngörebilen daha üst düzey bir yapı olduğuna işaret etmiş. Özellikle azim kavramının içerisinde sebat etmek önemli. Azim içerisinde yani sadece sebat yok, orada işte tutku gösterme eğiliminden de bahsediyor Duckworth ve arkadaşları. Burada hani birkaç şeyi gözden geçirmek için iyi olabilir. Bunlardan bir tanesi uzun vadeli hedefler için sebat etmek. Yani sebat etmek demek zaten kendi başına uzun vadeli hedefleri beraberinde getiren bir şey olsa gerek. Genellikle kısa vadeli süreçler için sebat etmekten pek bahsetmeyiz. Tabii tutku sahibi olmak, tutkulu davranmak, bu da önemli. Yani azim için önemli. Aslında bana kalırsa sebat etmenin içerisinde de bir tutku komponenti mi diyeyim, hani kötü Türkçemle, ya da bir tutku, nasıl diyeyim, kökleri var. Bunları tabii daha detaylı tartışacağız ama bence yine azimle ilgili önemli şeylerden bir tanesi ilgi alanlarının tutarlılığı. İlgi alanlarının tutarlılığı meselesi özellikle bilmiyorum günümüzde mi daha fazla tartışılan bir şey ama benim çokça karşıma çıkan şeylerden bir tanesi, en azından takip ettiğim hastalarla ilgili olarak. Kendi kişisel yaşamım için de bunu söyleyebilirim. Yani bir insanın sahiden işte okuduğu bir kitap ya da bir süre ilgi gösterdiği bir alanda devam edebilmesi çok kolay değil. Çünkü bir yere yatırım yapıyorsunuz, bir yerle ilgili bir şeyleri öğrenmeye başlıyorsunuz. Bununla ilgili karşınıza pek çok seçenek çıkıyor. Bununla ilgili diyorum ama buna yakın, buna benzer ya da buna alternatif olabilecek. Örneğin ben bir sosyoloji macerasına atılmıştım bir vakit ve sosyoloji önemsediğim, sevdiğim bir disiplindi. Hala öyle. Ama mesela aklımın köşesinde böyle felsefeyle de ilgili bir şeyler yapmak hep vardı ve herhalde var olmaya devam edecek. Sosyolojiyle ilgili devam ederken orada hep böyle aklıma geliyordu, felsefe mi okusaydım acaba diye. Ama bir taraftan da hani o sosyolojiyle ilgili o alanın tutarlılığı sürdürmeye çalışıyorum. Yani evet, ben bir karar verdim ve sosyoloji okumaya karar verdim ve bu okulu bitirmek istiyorum. Hani düzgün bir şekilde tamamlamak istiyorum. Tabii bu macera kolay olmadı. Bir şekilde bazı işte zorluklar, bazı engeller, bazen işte mesafeler, İstanbul'a taşındıktan sonra özellikle Ankara tabii yani uzak sonuçta, epey bir gidiş geliş gerekti. Yani kendimce hani bu tutarlılığı sergilemeye çalıştım. Bunu bazı açılardan renklendirdim. Mesela seçmeli derslerde daha fazla felsefe dersi seçtim. Ya da belki sosyoloji bitirdikten sonra felsefeyle ilgili bir yüksek lisans yapabilirim diye düşündüm. Ama belki bu iki alan birbirine yakın iki alan. Hani sosyoloji, felsefe zaten hani hemen hemen hepsi bu tarz sosyal bilimlerin felsefenin içinden doğduğunu düşünürsek o açılardan görece şanslı bir yerdeydim. Ama bazen insanlar bu kadar şanslı olmuyor. İşte bir taraftan grafik tasarım yapmak istiyor, bir taraftan dans etmek istiyor, bir taraftan işte aşçı olmak istiyor, bir taraftan şarkı söylemek istiyor. O ilgi alanlarının tutarlılığı çok kolay sağlanmıyor. Sağlanması gerekir mi? Açıkçası bu da belki tartışmayı gerektiren konulardan bir tanesi. Çünkü biz Spinoza'yla da ilgili, Deleuze'le de ilgili podcastlerimiz vardı. İşte birkaç sene öncesinde. Sahiden insanlar hani arzulayan canlılarız. Yani sürekli yeni arzular üretiyoruz. Hani işte arzu makinalarıyız. Tabii bu bizim belki de insan olmamızın da bir göstergesi ama bir taraftan da ayağımıza dolanan bir şey de yaratıyoruz sürekli. Yani bir şeyde ilerleyebilecekken, bir şeyde iyi olabilecekken Bir başka şey aklımızı çeliyor ve derinleşemiyoruz. Yani orada derinleşemiyoruz. O tutarlılığı gösteremiyoruz, sebat edemiyoruz. Böyle bir hayatta tabii ki bunu belki işte okulla ilgili düşünürsek ya da iş yaşamıyla ilgili düşünürsek ya da ilişkilerle de ilgili düşünürsek aslında çok fazla başarı elde etmek mümkün değil. Yeniden hani böyle gözden geçirirsek ilgi alanlarının tutarlılığı aslında zaman içinde benzer ilgi alanlarına bağlı kalma becerisi. Sahiden bu da bir beceri. Yani bir insanın uzun bir süre bir şeyden keyif alması ya da bir şeyle ilgisini sürdürebilmesi. Sebat etme biraz daha aslında farklı, uzun vadeli bir hedefin peşinden giderken karşılaşılan zorluklara rağmen gayret gösterme eğilimi. Yani zorluklara rağmen. Çalışmalar azmin olumlu öğrenci işleyişinin çeşitli göstergeleriyle, örneğin işte akademik uyumluluk ve bağlılık gibi özelliklerle ilişkili olduğunu gösteriyor. Uzun vadeli hedefler için özellikle tutku ve sebat. Yani bu iki şey gerçekten önemli. Bence ikisinin bir araya geldiği formül en iyisi. Sahiden hem tutkulu olacağınız bir şey olacak hem de sebat edeceğiniz bir şey olacak. Kalkıştığınız işler eğer hani böyle bir şey mümkünse. Çünkü bazen tutkuyla başlıyoruz ama sebat edecek gücü bulamıyoruz. Bazen de sebat edecek bir yerdeyiz ama tutkumuz yok ve gerçekten artık bizim için böyle yavan bir tat alıyor bu yolculuk. Evet, sebat etmekle ilgili tabii birkaç şeyi gözden geçirmek gerekiyor. Aslında bu ödül mekanizmaları, ödüllendirici faaliyetler de önemli. Azim hani belirli bir ilgi veya çaba üzerinde tutarlı bir şekilde çalışmayı ve uzun bir süre boyunca zor görevlerde sebat etmeyi içeriyor. Ve bunun için aslında hani böyle bir ödül tek başına şey olmayabilir. Yani gerekmeyebilir. Yani bir insan bir şeyde gerçekten azimli olabilir. Sonunda bir şeyi başaracak olsa da olmasa da. Ama bir başka belki bir takım böyle kişilik özelliklerinden bir tanesi olarak işte başarı gereksinimi. Bu potansiyel olarak ödüllendirici faaliyetler için çaba ve zaman harcamayı gerektiriyor. Ve yani azimdeki gibi uzun vadeli hedeflere ulaşma arzusunu arttırmak için mutlaka teşvik ve geri bildirim gerekmiyor. Mesela bazı insanlarsa aslında azimli oldukları için çalışırlar. Onlar gerçekten uzun vadeli hedeflere kilitlenirler ve bu hedeflere ulaşma arzularını arttırmak için mutlaka bir teşvik ya da geri bildirim gerekmeyebilir. Ama bazı insanlar başarılı olmaya ihtiyaç duyarlar. Başarı gereksinimi duyarlar. Ve onlar potansiyel olarak ödüllendirici faaliyetler için çaba ve zaman harcamayı düşünürler. O yüzden aslında hani buradaki şey de farklı. Azimli insanlar başarılı olur. Evet, yani mesela azimli insanlar başarılı olabilir. Ama başarılı olmayı isteyen insanlar da başarılı olabilir. Yani şöyle bir fark var aralarında. Bir tanesi gerçekten başarılı olmayı planlayarak. Yani onun için ödüllendirici bazı şeylerin peşine düşer. Azimde ise her zaman bu gerekmeyebilir. Yani mutlaka olması gereken bir şey değil. Ve yine azim hani böyle ilk akla gelen şeylerden bir tanesinin, kavramlardan bir tanesi öz denetim olduğunu düşünebilirsiniz. Azmin hani böyle öz denetimden bir miktar farklı olduğunu hatırlamak gerekiyor. Çünkü birincisinin yani azmin son derece zorlu bağlamlar veya durumlar için daha uyarlanabilir göründüğü düşünülüyor. Öz denetimin ise yaygın olarak karşılaşılan günlük zorluklara daha uygun uyarlanabilir olduğu düşünülüyor. Yani bir konuda azimli olmak aslında daha zorlu durumlar için düşünülebilir ama öz denetim sahibi olmak daha gündelik şeylerde karşımıza çıkan şeylerle ilgili. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bir okula devam etmekle ilgili zorluk yaşıyorsunuz. İşte okulu bıraktınız. Mesela bu azimle ilgili bir şey olabilir ama işte okulla ilgili bir sınav var ve sınavla ilgili işte bir notunuz eksik ve o not eksik diye çalışmayı bıraktınız ya da işte bir şey oldu. Bir arkadaşınız sizi bir yere çağırdı. Akşam gel oturalım içelim dedi. Çalışmaktan vazgeçtiniz. Bu daha öz denetimle ilgili bir şey. Ama azim daha büyük zorluklar. Yani işte siz maddi zorluklar çekiyorsunuz. Yani barınma sorununuz var. Hayatla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşıyorken bile okula devam etme ile ilgili bir kavram. Azimle ilgili bazı çalışmalar var. Tabii ki akademik sonuçlarda yani neredeyse hemen hemen hepsinde işte azimi ölçen çalışmalarda yapılan testlerle akademik sonuçlar korele çıkıyor, birbirine paralel çıkıyor ve bu kültürden de bağımsız. Hani Filipinler'den Amerika'sına işte Meksikalısına, yerlilerine, ikiz çalışmalarına, sosyal çalışmalardan işte sayısal çalışmalara çok fazla yerde tekrar eden bazı sonuçlar bulunuyor. Tabii kavramı nasıl formüle ettiğiniz çok önemli. Yani nedir? Yani azim nedir sorusu. Hani ben işte Duckworth ve arkadaşlarının yaptığı tanımlardan yola çıkarak bir şeyler söyledim ama bir şeyi nedir diye cevaplamak herhalde en zor şey. Yani bir makaleye başlarken de yani depresyon nedir, anksiyete bozukluğu nedir, şizofreni nedir? Yani o yüzden hani ben de bu tarz bu nedir sorusuna çok aslında takıntı biri olarak yani böyle bir şeye cevap vermeden, yeteri kadar bu cevaptan tatmin olmadan yapılan araştırmalardan hoşnut değilim. Elbette yani buna yapacak bir şeyim yok. Bazen kendi alanımla da ilgili öz eleştiri yapıyorum. Birileri bir şeyle ilgili çalışıyor ama o gerçekten nedir sorusuna bir cevap yok. Hani ben de şu cevabı verecek bir yerde değilim. Daha çok hoşnutsuz olmakla reaksiyon veriyorum. Yani elimden de bir şey gelmiyor ya da çok da çabalamıyorum açıkçası. İşte şu şudur, bu budur. Şunu, bunun arasında ilişki vardır dediğinizde işte şu nedir bu nedir gibi sorular insanın aklına geliyor. Bu biraz bilim felsefesi, işte bu pozitif bilimlere bakış, pozitivist yaklaşım. Tabii o biraz yani işte ölçülebilir, objektif gözlemlenebilir, deney ve işte gözlemle ulaşılabilir bilgiler noktasında bize böyle bir şey veriyor. Ama işte sahiden bazı şeyleri çok iyi tanımlayamıyoruz. Tanımlayamadığımız fenomenler hakkında da araştırmalar yapıp duruyoruz. Bunlardan tabii çok çok büyük anlamlar çıkarmamak lazım. Ama yani bazı şeylerle de ilgili aklımıza yatan yerleri cebimize de koymak lazım. Yani bütünüyle de reddetmek çok işlevsel değil. Amerika'da kariyerle ilgili yapılan çalışmalarda öğretmenler arasında kalıcılık ve öğretim etkinliği üzerinde çalışmalarda pozitif etkisi gösteriliyor azmin. Kariyerlerinde daha az değişiklik yapıldığı söyleniyor. Tabii bana kalırsa hani kariyerde daha az değişiklik de belki bugünün dinamikleriyle çok uymayabilir. Evet, bazı yerlerde insanların uzun süre kalması, bir şeyde sebat etmesi anlamlı olabilir ama işte her ülkenin kendi dinamiği içerisinde yeniden gözlemlenebilir bir şey. Burada farklı kültürlerin farklı yaklaşımları olduğunu düşünüyorum. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ünlü spor muhabirleri vardır. Yani işte 20 senelik, 30 senelik, 40 senelik ya da maç anlatıcıları, spor spikerleri. Yani ben daha çok orayı takip ettiğim için oradan örnekler vereceğim ama yani çok iyi bir spor muhabiri 5 sene, 10 sene, 20 sene sonra yine çok iyi bir spor muhabiri olur. Yani daha kıdemli olur. Onun işte böyle bir spor yorumcusu olmak ya da bir köşe yazarı olmak gibi bir derdi yoktur. Kendi yaptığı işi daha iyi yapmak, onu daha iyi bir hale getirmek üzerine bir kariyer rotası çizer kendisine ve sahiden çok da büyük saygı görür. Ama bu genel Amerikan işte kültüründe olan bir şey aslında, kısmen yine belki Weberian bir yerden bakarsak da işte protestan ahlakı bir şekilde kapitalist düzenin ortaya çıktığı ülkelerde de, daha yoğun kapitalizmin yaşandığı yerlerde de insanların yaptıkları işleri en iyi hale getirmesinin, işte en mükemmel hale getirmesinin, kusursuz, tamamen standartize edilmiş hale getirmesiyle de ilgili bir süreç. Bizim kültürümüzde daha belki işte hani oryantalist bir bakış olacak ama insanlar bir şeyi biraz iyi yaptığında başka bir şeyi daha iyi yapmaya çalışıyorlar. Onu mükemmel hale getirmek çok fazla söz konusu olmuyor. Ya bunun da avantajları var. Hani dezavantajları da var. İlla ki hani Batı'nın yaptığı şeyler daha iyi diye bir şey yok ama onlardaki şey nedir, işte yine Weber'den işte demir kafes, yani her şeyin bu kadar standart hale getirildiği, her şeyin çok optimize edildiği, mükemmel hale getirildiği şeyler sıkıcı olabiliyor. Doğallığından uzaklaşıyor. Bizdeki her şey de doğal yani, çünkü mükemmel hale gelmiş hiçbir şey yok. Hiçbir şey standart değil. Her gün spontan bir şekilde yaşıyoruz. Herkes yaptığı işi 3-5 senedir yapıyor. Çok az insan bir işi çok uzun zamandır yapıyor. Yani böyle şeyler var. Sahip var gerçekten. O yüzden hani farklı kültürler olduğunu hatırlamak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki cerrahi asistanlarıyla bir çalışma yapılıyor. Azim, asistanlık programlarında yıpranma için önemli bir risk faktörü olarak bulunuyor. Ne yazık ki yakın bir zamanda bir plastik cerrahi asistanı intihar etti. Pek çok böyle haber geliyor Türkiye'den. Ne yazık ki böyle asistan intiharları, doktor intiharları. Yani şöyle, kesinlikle başka alanlarda da akademide, iş yaşamada zorlanan ve intihar eden insanlar vardır. Ben tabii bu alanda olduğum için bunlara daha fazla ulaşma, erişme imkanım oluyor. Yani tabii bir şeyin azimle verilen o mücadelenin işin kendi doğasıyla ilgili zorluklara karşı olması herhalde araştırılan şey. Yani mobbinge karşı azimle mücadele, tacize karşı azimle mücadele çok insancıllı değil. Yani orada azimli olmak değil herhalde, orada başka bir kavramdan bahsetmek gerekebilir ama iyi bir cerrah olmak ya da cerrah olmak kendi başına sahiden çok ciddi pratik, çok ciddi azim gerektiren bir şey. Ama bu tarz şeyleri tabii ki suistimal eden insanlar var. Yani evet, iyi bir cerrah olmak kolay değil. İyi bir cerrah olmak zor bir şey, çaba gerektiren bir şey. Azim ve sebat gerektiren bir şey, tutku gerektiren bir şey ama senin beni taciz etmeni gerektiren bir şey değil. Senin beni küçük düşürmeni gerektiren bir şey değil. Senin beni uykusuz bırakmanı gerektiren bir şey değil. İşte senin bana ayak işlerini yaptırmanı gerektiren bir şey değil. Yani bir şeyin azimle yapılması gerektiği fikri bazı insanlar, bazı hiyerarşi ilişkilerinde ne yazık ki suistimal ediliyor. Tabii azimle beraber işlevsellik de artıyor. Bunu zaten tahmin edebilirsiniz. Birkaç örnek verelim aklımızda daha iyi kalması adına. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki girişimciler arasında azim puanı daha yüksek olanlar, daha azimli olanlar diyelim, hani böyle tuhaf oksimoron şeyler söylemeyelim. Daha yüksek girişim veya iş performansına sahip. Japon yetişkinlerde işe bağlılık yüksek çıkıyor. Olumlu liderlik davranışları gösterme olasılıkları daha yüksek. Pek çok yerde aslında bu şey, işlevsellikle azim arasında bir ilişki var. Yakın zamanda bir arkadaşımı ziyaret ettim. Böyle bir tatil kasabasına yerleşmiş durumda. Ben de sanıyorum ki hani orada çok daha böyle rahat, relax bir hayat yaşıyor. Sonra bana böyle evinin halini gösterdi. Böyle işte ev yaşamını, böyle standing galiba ismi öyle, bir masa almış. Böyle iniyor kalkıyor falan. Ben aşırı özendim bu arada. Yani influence etti beni. Böyle bir masa alma niyetim var. Böyle masa kumandayla mı, tuşla mı ne çalışıyor? İşte yukarı kalkıyor. Ayakta biraz çalışıyor. İniyor oturarak çalışıyor. İşte öndeki televizyon gözüküyor. Bir kaldırıyor, başka bir şey oluyor falan. Böyle bayağı işte arka planda bir işi izliyor orada. Özellikle bu biraz daha kendi işini kuran insanlarda daha da önemli gördüğüm bir şey. Yani biraz o tutku kısmı herhalde bir miktar daha kendi başınıza çalıştığınız işlerde de öne çıkıyor. Tabii kendi başınıza çalıştığınız işlerde o dayanışma falan da az olabiliyor. Yani işinizin patronuysanız her şey sizinle alakalı. Onun da böyle avantajları var, dezavantajları var. Ama sahiden işte işiyle ilgili kitaplar okuyor, yazılar okuyor, işte networkler, bir sürü plan. Bununla ilgili gerçekten çok fazla efor sarf ediyor ve size bunu anlatırken çok tutkulu bir şekilde anlatıyor. Ya oradan anlıyorsunuz. Yani bu, evet, bu kişi bir şey yapabilir. Tabii ki bir sürü faktör var başarı yiyor diyebilecek ama o his geliyor size. Azimle ilgili biraz böyle, belki bu biraz spiritüel, manevi bir yerden işitebileceğiniz bir şey olabilir ama bence anlamlı. Azimin tamponlayıcı bir rolü de var. Umut vaat ediyor aslında bu tarafı. Azim ve minnettarlık arasında sinerjik bir etkileşim var. Yani azimli olmak, minnettarlığı, minnettar olmak, azimli olmayı da aslında birlikte getiriyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lisans öğrencilerinde yaşamdaki anlamı arttırarak intihar düşüncesini azalttığı gösteriliyor. Yani bu bağlantıyla beraber ve azim olumsuz yaşam olaylarının intihar düşüncesi üzerindeki etkisini de hafifletiyor. Bu aslında İlginç yani, gerçekten azim puanı düşük olan öğrenciler olumsuz olaylar karşısında intihar düşüncesini daha fazla yaşayabiliyorlar. Tabii ki buradan büyük anlamlar çıkarmamak gerekiyor. Çok hassas bir konu olduğu için söylüyorum ama bunu suistimal etmek gibi bir yere de gitmesin. Yani intihar eden birisinin işte hani psikolojik sorunları vardı, işte azimli değildi gibi bir yere gitmesin ama azimli olmanın böyle bir etkisi var. Hani birisi şunu diyebilir: çok azimli olmak, işte çok bir şeyi çok istemek de zarar verebilir mi? Verebilir yani. Ona da bir şeyim yok, yani itirazım yok yani. Ama kanıtla bunu söylemiyorum. Yani bir şeyi çok istemek nedir diye sorarım çünkü. Onu da cevap vermek kolay değil ama bu azim ve minnettarlık arasındaki sinerjik etkileşim bana mesela Acun Ilıcalı'yı aklıma getiriyor. Geçenlerde bir açıklama yaptı. Yani işte çok şükür diyorum, işte istesem her şeyi alabilirim, İşte Allah'ım sen bana bunları verdin deyip çalışmaya devam ediyorum. Yani kazandıkça daha fazla minnet ettiğini mi, şükür ettiğini mi ne anlatıyor? Belki tabii Acun Ilıcalı bu tarz şeylerde örnek almak, vermek için iyi bir şey mi bilmiyorum ama bu hikayelerde tabii ki arka planda bilmiyoruz. Bir sürü şey olabilir, bir sürü değişken olabilir. Ama yine kendi penceresinden öyle anlatıyor. Yani bir şey kazandıkça minnet ettiğinden, minnettar olduğundan ve yine azimle beraber bu ikisinin sinerjik etkileşime geçtiğinden bahsediyor. O yüzden aslında en azından aklımıza kalabilir bu tarz bir ilişkinin olduğu. Ama şunu bilmiyoruz gerçekten: istenmeyen çevresel koşullara veya olaylara uzun süre maruz kalmak, yani mobbinge, tacize, hakarete, şiddete, azmin bu esenlik sonuçları üzerindeki koruyucu rolünü azaltıp azaltmayacağı konusunda çok çok az şey var. Hani literatür de bunu söylüyor. Bence bunu güzel bir yerde söylüyorlar, anlamlı bir şekilde söylüyorlar. Yani birisi çok azimli ama sürekli başına bir şey geliyor, talihsiz olaylar geliyor. Bu da onu hani azimsiz biri yapmaz. Yani bunun karşısında verdiği reaksiyona göre o kişinin azmini de ölçemeyiz. Sahiden herkesin yaşadığı bağlamı bilip o zaman azmini değerlendirmek mümkün olabilir. O da çok kolay değil yani dışarıdan. Azimli olmak seçilmiş bazı Amerika Birleşik Devletleri askeri personelinde umutsuzluğun psikolojik tehlikelerine, yani tabii ki en büyük tehlikesi umutsuzluğun, intihar düşüncesi, ona karşı koruyucu bir faktör olarak işlev gösteriyor. Bu intiharın yordayıcılarıyla da ilgili çok fazla çalışmada genellikle umutsuzluk öne çıkıyor. Aslında azim ve bu umut etmek, çünkü uzun vadeli hedeflere ulaşmak için çaba gösteren birisi olduğu için hani azimli insan, sahiden umutla da ilgili, intiharla da ilgili mesele başka bir anlam kazanıyor. Aslında kısmen değindim ama yani çok basit bir soruya cevap arayalım. Yani azim neden olumlu sonuçları gör diyor. Yani olumlu bazı şeyleri gördük. İşlevsellikte, kariyerde, işte esenlikte, intihar düşüncelerinde. Nasıl oluyor da bunu yapabiliyor? Şimdi bir diyagram hayal edersek bunun ilk yolu azmin neden belirli performans alanlarında yüksek başarı seviyelerini optimize edebileceğini gösteriyor bize. Uzun vadeli hedefler için sebat etmenin başarıyı öngörmesi muhtemeldir. Çünkü mevcut çalışmalar belirli faaliyetlere harcanan gerçek çabanın azmin olumlu akademik sonuçlarla bağlantısına aracılık ettiğini gösteriyor. Örneğin daha azimli öğrenciler uluslararası bir yarışmada daha zorlu turlara ilerliyor. Çünkü söz konusu yarışmaya hevesle hazırlanmak için daha fazla çaba ve zaman harcıyorlar. Azim, zaman ve çevre yönetimi, akademik düzenleme stratejilerinin artması ve okulla ilgili görevlere aktif katılım ile ilişkilidir. Dolayısıyla davranışsal çaba, azmin başarı sonuçları üzerindeki etkilerini destekleyen psikolojik süreçlerden biri olarak işlevselleştiriliyor. Diyagramın bir yolundan bahsettik. İkinci bir yolundan bahsedersek aslında azmin bazı somut psikolojik süreçlerle ve bu süreçler aracılığıyla bazı etkileri olabileceği düşünülüyor. Yani bunlardan bir tanesi bir ihtiyacı tatmin etmek. Aslında işte belki duygusal bir ihtiyacı tatmin etmek diye de düşünebilirsiniz bunu. Araştırmalar özellik ve yeterliliğe yönelik temel ihtiyaçların tatmin edilmesinin azmin iyi oluş üzerindeki olumlu etkisine aracılık ettiğini düşünüyor. Yani bir insan bir konuda yeterli hissetmek, yeterli olduğuna dair o temel ihtiyacı tatmin etmek ya da özerk olduğunu hissetmek. Yani ben bu işi tek başıma yapabilirim kardeşim. Yani ben bu işi tek başıma yaparım. Ben bu işi gözüm kapalı yaparım. Bu işi de çok iyi yaparım. En iyi yaparım. Hani en iyi yaparımı geçelim. Hani çok iyi yaparım, tek başıma yaparım diyelim. Yeterlilik diyor. Hani en iyilik demiyor. Ben fazla gaza geldim. Ama bence çok önemli. Azimli bir insan özerk oluyor, yeterli oluyor. O yüzden azmin böyle bir faktörü, yani böyle bir şeyi de etkilediğini düşünüyorum. Tabii azmin iyi olma hali sonuçlarıyla bağlantısını destekleyen süreçlerden bir tanesi olumlu bilişler. Aslında bu önemli tabii ki. Yani belki psikoterapi açısından da yani kişi kendisi, başkaları ve çevresi hakkında olumlu düşünceler benimseme yeteneğini aslında bu yeteneğe sahip olur. Ve bu kendi başına zaten bir anlam ifade eder. Özgünlük, yani kişinin kendisiyle bağlantılı olduğuna dair algılanan hisler ve tutarlılık duygusu, kişinin kendisinin ve dünyanın mantıklı, anlamlı ve kontrol edilebilir olma derecesiyle ilişkili olarak azmin, öznel ve psikolojik iyi olma hali sonuçlarıyla ilişkisine aracılık ediyor gibi gözükmekte. Uzun süreli tıbbi rahatsızlıkları olan ergenler ve genç yetişkinler için de azim iyi olma haliyle, yani daha yüksek duygusal iyi olma hali ve daha düşük depresyon, bunun yanı sıra anksiyete ile ilişkili olabilir. Çünkü bu yapı hastalıkların günlük faaliyetlerini aksatabileceğine dair algıların azalmasıyla bağlantılıdır. Örneğin genç yaşta, çocuk yaşlarında tip 1 diyabet tanısı konan bazı çocuklar, gençler diyabet kamplarına gidiyorlar. Orada aslında hep beraber insülin nasıl kullanılır, kan şekeri nasıl ölçülür, işte diyabette nasıl yaşanır, bu kampta bu eğitimi alıyorlar. Biraz da böyle birbirlerinden destekle, onlara mentorluk yapan bazı diyabetli ablalar, abilerle ve sahiden aslında bir şekilde bir azimli olma mücadelesini birlikte yaşıyorlar. Hani aslında bence azmin böyle bir tarafı da var. Yani bireysel azimle beraber grubun azmi de. Yani birlikte biz bu kronik hastalıkla mücadele edeceğiz. Hayatımızın kalanında bizim günlük faaliyetlerimizi çok aksatamayacak. Elimizden geleni yapacağız. Yani azim içinde tutkunun ve sebat etmenin olduğu bir şey. Sebat etmek. Ben biraz böyle sebat etmeyi, sebatkar olmayı, dillendirmeyi seviyorum. Çünkü azim biraz böyle kelime olarak kısmen bana daha kirlenmiş geliyor. Neden bilmiyorum ama sebat etmek daha böyle. Hani hala o pozitif çağrışımlarını beraberinde getiriyor. Yani azim böyle bir klişeye dönmüş. Yani azimli ol, azmet. Ama sebat etmek, o da böyle hafif şey bir his veriyor. Yani böyle daha teolojik bir çağrışımı var gerçekten. Kulakta böyle daha sağ İslamcı parti sloganı gibi de yankılanıyor, yankılanmıyor diyemem. Ama hani burada başka bir bağlamda kullanıyoruz. Bu podcast'te aslında ben de paslanmışım biraz. Onu fark ederek de söyleyeyim. Azim, sebat etmek, tutkuyla bir işin peşinden gitmek ve bunların nasıl etkileri olabileceğine dair bir şeyleri anlatmak istedim. Umarım istifade edebileceğiniz bir podcast bölümü olmuştur. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.